A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, iyi akşamlar diliyorum. Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Kış geldi malum, özellikle virütik enfeksiyonlar dedim. Soğuk algınlığı, nezle ve gripal enfeksiyonlar görülmeye başlandı. Ama diğer taraftan da özellikle toplu yaşam, yani okul, efendim iş yerleri gibi yerlerde toplu yaşam, yan yana olmaktan, özellikle solunum yoluyla geçme noktasında risk oluşturan bir hastalık grubu var ki onlar da aynen soğuk algınlığı, nezle ve gripal enfeksiyonlar gibi hızla görülmeye başlandı. Nedir bu efendim? Bademcik iltihabı. Yani bizim tıpta akut tonsillit dediğimiz, yani bademciğin iltihaplanması. Ateşle, yutma güçlüğüyle, bazen ciltte döküntülerle, işte bazen eklemlerde ağrı usule getirmesiyle, hani şu meşhur beta üretti, beta çıktı gibi olgular var ya, işte bu rahatsızlık, yani akut tonsilit, bademcik iltihabını bu akşamki sohbetimizde konuşmaya inşallah gayret edeceğiz. Bu önemli gerçekten konunun sizlere ulaşmasında emeği geçen başta büyük TRT ailesine, teknik ekipteki arkadaşlarımıza ve program yapımcımız Özlem Öztaş hanımefendiye teşekkürü bir borç biliyoruz. Tabii ki sualleriniz ya da katkılarınız olabilir. Ona da hani telefon numaralarımızı da vermek istiyorum. Türkiye 0090 Ankara 312 463 3419, Türkiye 0090 Ankara 312 463 3421 diyoruz efendim. Evet, tonsil, yani bademcik. Bu nedir bu yapı? Dilin arka kısmında, herkes bilir, boğazın her iki yanında olan ve gerçekten önemli, ne üzerine immün sistem, bağışıklık sistemi, mikroplarla savaş noktasında önemli bir organımız var. İki taraflıdır. Kimisinde doğuştan küçük olur, kimisinde doğuştan büyük olur, kimisinde böyle yuvarlak top gibi olur, kimisinde böyle üzeri girintili çıkıntı olur. Şekilden şekile farklılıklar gösterir bademcik, yani tonsiller. Şimdi peki immün sistem, bağışıklık sistem dedik. Bu bademcik, yani tonsillerin görevi nedir? Nedir? Resmen bir bekçiliktir. Yani vücuda giren zararlı mikropları yakalayarak vücudun mikroplarla savaşmasına yardımcı olan her türlü savunma hücrelerini üretmek. Bu hücreler ya direkt kendileri mikrobu öldürür ürettikleri, ya da mikropların öldürülmesi sağlayan bazı maddeler üretirler. İşte bu noktada bu vücuda giren mikroplar bazen bu bademciğin kendisinin ya da ürettiği yapıların, yapısal enzimlerin etkisine rağmen yok edilemez. Ve bu mikroplar bademcik içerisinde tonsillerde çoğalarak ne yapar efendim? Bademciğin iltihaplanmasına neden olur. İltihap. Latince'de itek ile söyleriz. İşte tonsil bademcik, tonsillit bademcik iltihap. İşte sinüs, sinüzit ya da appendiks, appendisit gibi. Bu noktada vücuda mikrop girdi. Bademcik bunu yok edemedi. Bademcik içerisinde hızla çoğalıp efendim bademcin iltihaplanmasına neden oldu. O vakit ne olacak? İşte bademcik büyüyecek. Tonsil büyüyecek, üzeri kızaracak. Efendim, bazen üzerinde iltihap dahi birikecek ve bazen aynen üzerine böyle un dökmüş gibi, kar yağmış gibi böyle bir iltihap birikmesine, ki biz bunları kript diyoruz. Özetle kriptik bademcik iltihabı haline dönme durumu olabiliyor. İşte bu noktada biz buna akut tonsillit diyoruz ki korktuğumuz yapı da bu. Hangi noktada? Özellikle efendim ateş yapması, ağrı yapması, özellikle işten, güçten, okuldan uzak olması, hele bir kültürde hani o en sık görülen streptokok cinsi olan A grubu betamerik streptokok olunca da, onun da maalesef özellikle böbrek yapısı üzerine, özellikle eklemler üzerine, özellikle çok ileri dönemde de kalp kapakları üzerine maalesef ciddi negatif etkileri, riskleri söz konusu. O nedenle hocam bunu neden söylüyorsun? Çünkü ısrarla bunun önemli bir enfeksiyon olduğunu, üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini, önlem alınmasına gerektiğini ve bir hekim kontrolünde bu işlerin yürümesi gerektiğini vurgulamak amacıyla söylüyorum. Peki bu akut tonsilit yani bademcik enfeksiyonu hangi dönemlerde en fazla? Kışın ve ilkbahar dönemlerinde sık görülüyor. Özellikle peki en büyük risk grubumuz, en sık görülen yaş grubu diyelim daha doğrusu 5 ila 15 yaşlarında daha sık görülebiliyor. Özellikle bu akut bademcik enfeksiyonu yani akut tonsilite neden olan mikroplar tükürük, mesela burun ve boğaz sıvıları gibi vücut sıvılarıyla yakın temasla, işte solunum yollarından böyle öksürme, hapşurmayla, hava yoluyla, damlacık enfeksiyonuyla geçen, bulaşabilen mikroorganizmalar diyoruz. Peki her ne kadar sohbetin başında belirtilerini söylemeye çalıştık ama toplu olarak şunu bir söyleyelim. Ne tür şikayetler, semptomlar oluyor bademcik enfeksiyonunda? Tabii bu kişiden kişiye değişir, mikrobun gücüne, mikrobun sayısına, koloni sayısına göre değişir ama genelde ortak birkaç tane çok sık görülen belirti var ki birincisi ateş. Özellikle ateş 39-40 derecelere kadar çıkabilir. Üşüme ve titremeyle özellikle ne yapar? Devam eder. İkincisi bademciklerin şiş yani büyümesi ve üzerinin kırmızı bir hale alması. Ve kişinin özellikle konuşurken ses değişikliği yani sanki boğazında bir yemek parçacığı varmış gibi hani çok affedersiniz boğuk tarzda bir ses çıkartması. Hatta bazen çocuklarda sırf konuşmasındaki bu farklılıktan dolayı dikkatli anneler babalar çocuğun bademciğinin özellikle büyüdüğünü kızardığını daha doğrusu enfeksiyonun başladığını anlarlar. Bir diğer önemli bulgu kötü ağız kokusu. Yani kişide daha önceden olmayan, birden gelişen bademcik enfeksiyona bağlı bir ağız kokusu. Ve tabii ki enfeksiyona paralel olarak işte boğazda bir ağrı, bir baş ağrısı, yemeden içmeden kesilme iştahsızlık, efendim önemli bir şikayetlerden bir tanesi de boyundaki özellikle çenesinin altında, çene kemiğinin altında bazen de kulağın önünde ya da arkasındaki lenf bezlerindeki şişme. Hatta dokunmakla hassasiyet, hatta dokunmakla ağrı. Bu özellikle boyundaki lenf bezlerinde de böyle bir problem ortaya çıkıyor. Diğer taraftan bazen bunlara eşlik eden yutkunmada zorlanma, işte eklemlerde ağrı, kulak ağrısı gibi problemler de eşlik edebiliyor. Ama genellikle en ana bulgular ateş, üşüme titreme, bademciklerin özellikle şiş kırmızı olması, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kötü ağız kokusu, lenf bezlerinde şişme, yutkunmada zorlanma en önemli bademcik enfeksiyonu yani akut tonsillit belirtileri bulgularıdır. Peki erişkinle çocuk arasında aşağı yukarı aynıdır. Fakat çocukta biraz bazen buna mide bulantısı eklenebilir. Bazen kusma eklenebilir. Bazen de özellikle bu bademcik enfeksiyonuna neden olan beta denilen halk arasındaki o beta hemolitik streptokok dediğimiz bakterinin bazen karındaki ana damarların etrafındaki lenf bezlerini de tutması neticesinde karın ağrısı da eşlik edebilir. Bunu da söyleyelim. Peki bu noktada biz bu şikayetle gelen bir kişiye, bir danışana nasıl yaklaşıyoruz hekim olarak? Bu şikayette gelen danışanlarımıza bir genel bir muayene yapıyoruz. Yani tabii şikayetlerini alıyoruz, anamnezini sorguluyoruz, ateşini, nabzını, tansiyonu ölçüyoruz. Genel bir vücut muayenesi yapıyoruz. Muhakkak orofaring istediğimiz yutak kısmına bir ışık kaynağıyla bakıyoruz, burnuna bakıyoruz, kulaklarına ve akciğerlerini dinliyoruz. Ve baktığımızda özellikle bu şikayetleri, az evvel saydığımız şikayetleri olan ve muayenede de bademciklerini iri, kırmızı ve hatta az evvel söylediğim gibi üzeri beyazlaşmış şekilde gördüğümüzde efendim ne olabiliyor? Orada akut tonsilit ya da akut kriptik tonsilit olduğuna kanaat getiriyoruz. Ve bu noktadaki yaklaşım muhakkak bir boğaz kültürü almak neticesinde. Nedir bu boğaz kültürü?
Bir çubuğun ucunda pamuk vardır. Bu tamamen steril bir şekildedir. Ve bu yapıyı, o çubuğun ucundaki pamuk, ki muhakkak bir sevgili dinleyenlerim bir şekilde her yaşamların bir döneminde bu boğaz kültürünü kendileri de yakınları muhakkak yaptırırken görmüşlerdir. Bu pamuklu çubuk bademciklerin üzerinde gezdirilir. Görerek ve profesyoneller tarafından, hekim ya da hemşire arkadaşlar tarafından ve daha sonra buradan alınan örnekler özel besiyerlerde ekilir, kültüre ekilir ve bu kültür sonucu 24 ila 48 saat içerisinde çıkar. Ve çıkma neticesinde efendim bu beta hemolitik streptokok olup olmadığı tayin edilir. Bazen bunun hızlı yapılan tetkileri ama sonuçta anatema aynı. Yani kültürde acaba beta var mı yok mu? Peki bu noktada bunun neticesinde ne yapıyoruz? Bunun neticesinde ona göre bir antibiyotik tedavisi başlıyoruz. Antibiyotik tedavisinde çocuğun ya da erişkinin kilosuna efendim göre bir dozlama tablet ya da şurup kullandırıyoruz. Genellikle efendim hastalığın durumuna göre 7 ile 10 gün zarfında muhakkak bir antibiyotik tedavisi kullandırıyoruz. Yani bu kültürdeki üremi olup A grubu beta hemolitik streptokok yani bir bakteri ürerse özellikle antibiyotik tedavisi veriyoruz. Hocam yani her boğaz ağrısı, her böyle bademcikteki kızarmada her antibiyotik veriyor musunuz? Hayır. Özellikle biz boğaz kültürü neticesinde hızlı ya da geç yapılan hangi tür olursa olsun yapacağımız neticede bir bakteri enfeksiyonunu netleştiriyorsak eğer antibiyotik tedavisine başlıyoruz. Ama onun dışında antibiyotik başlamak doğru bir eylem, doğru bir aksiyon değil. Neden? Bazen virüs enfeksiyonları, bazen faranjit ve laranjiteki bazı olgularda da bademcikte hafif kızarma, boğaz ağrısı şikayetler olabilir. O sebepten dolayı da biz kültür neticesinde muhakkak eğer bir üreme olursa o vakit ne yapıyoruz? Özellikle antibiyotik tedavisine öyle başlıyoruz. Peki diğer taraftan sadece oral antibiyotik mi veriyorsunuz? Hayır, bazen ne olabiliyor? Efendim intramüsküler dediğimiz kabadan yapılan antibiyotikler olabiliyor. Bazen de damardan antibiyotikler verebiliyoruz ama sonuçta bir şekilde hekim arkadaşlar buradaki kültür sonucuna göre antibiyotikler veriliyor. Ha bazen öyle bir enfeksiyon tablosu olur ki efendim çok ciddi ateş, boğaz ağrısı ve az evvel söylediğim gibi çok kriptik tonsilit olur ki boğaz nerede kapanmaya kadar gelmiş. O vakitte antibiyotik özellikle penisilin iğneleri kullanmak durumunda kalıyoruz. Bazen 14, bazen 20 tane penisilin iğnesi ve ardından bir depo penisilin yapmak durumunda kalıyoruz. Hatta ve hatta özellikle yoğun enfeksiyonlarda bu depo penisilinleri kışın 21 günde bir, yazında ayda bir, bir sene boyunca ya da yaz başlangıcına kadar özellikle bu beta mikrobunu öldürmek için devam ettirebiliyoruz. Yani sonuçta hekim arkadaşlar bu hastayı gördükleri anda ve tetkikleri yaptıktan sonra tedavilerini kendilerine münhasıran özellikle planlayacaklardır. Burada tabii olgu şu, yani bu çocuk 2 sene evvel ya da bu kişi ya da bu erişkin 2 sene evvel de böyle olmuştu. Efendim evde şu ilaç var hemen alayım kullanayım, olmayacak. Çok şükür zaten biz artık reçetesiz antibiyotik asla eczacı arkadaşlarımız tarafından verilmiyor. Doğrusu da bu zaten. Artık antibiyotik kullanımında çok ciddi merhaleler aldık. Çok güzel sonuçlar alıyoruz. Özellikle antibiyotik kullanımında gerçekten bir toplumda özellikle bilinçlenme oldu. O sebepten dolayı antibiyotiğin yeri çok çok özel ve hekim tarafından tetkiklerle yapılarak veriliyor. Şimdi soru şu. Peki bu noktada eğer bademcik enfeksiyonu tedavi edilmezse ve bademcik enfeksiyonunda hekime gidilmezse ne olur? Yani komplikasyonları nelerdir dediğimizde. Şimdi bu noktada tedavisi kolay. Bir hekim arkadaş tarafından planlanır ve verilir. Ama geç kalındığında ya da doktor arkadaşlarımızın verdiği tedavi yanlış ya da eksik ya da yarım bırakıldığında ne gibi durumlar maalesef sıkıntılar olabilir? Efendim bademcik çevresinde apse oluşabilir. Peritonsiller apse dediğimiz ciddi sıkıntılıdır. Kulakta ciddi enfeksiyon yani orta kulak iltihabı olabilir. Özellikle kulağın arkasında kemik, mastoid kemiğin iltihabı olabilir. Zatüreye bir dönüş olabilir. Bu gider eklem romatizmasına sebebiyet verir. Akut romatizmal kalp iltihabı, yani romatizmal kalp iltihabına dönebilir. Efendim böbrekte iltihap yapabilir. Hep bunları bu beta dediğimiz streptokok bakterisi neden oluyor. Derin boyun enfeksiyonları, lenf bezlerinde aşırı şekilde hassasiyet şişme yapabilir. Hatta menenjite dahi neden olabilir. Kemik ve kemik iliğini etkileyip osteomiyelit yapabilir. Eklemlerde septik artrit yapabilir. Mikrop kana, yani mikrop kana karışır, septisemi yapabilir. O sebepten dolayı da bir şekilde biz kesinlikle bu enfeksiyon noktası ciddiyette duracağız ve tedavisi muhakkak planlanacak. Peki özellikle bademcik enfeksiyon, akut tonsilit hangi ihtisas grubunun özellikle ilgi alanındadır, konusundadır? Kulak burun boğaz arkadaşlar, ama sonuçta tüm hekimler, aile hekimleri arkadaşlar, diğer ihtisas dalları da bu konuda yetkindirler, tedavilerini planlarlar. Şimdi şöyle bir konu var, özellikle cilt enfeksiyonundan bahsettiniz. İşte şunu söylemeye çalışıyorum, bazen de bu boğaz ağrısı ateşi olan çocuklarda işte kültür aldık. Efendim kültürde streptokok üredi. İşte ateşler oldu. Burada ne dedik? Özellikle boğazda ağrı, kızarıklık var dedik. Lenf bezleri şişerdik. Bazen de ne olur? Özellikle bu streptokok enfeksiyonunda bu bakterinin salgıladığı toksinler ciltte yaygın döküntüye neden olurlar. Kızarık, böyle döküntüler meydana gelir. Buna da kızıl denir zaten. Ve genellikle boğaz iltihaplanmasının ikinci gününden altıncı gününe kadar sürer. Bu noktada özellikle de tedavi edildiği vakit bu kızıl dediğimiz efendim döküntüler de ortadan kalkar. Ama tekrar söylüyorum, özellikle de böbrekleri tehdit ettiği için, özellikle bu beta dediğimiz mikrop, bademcik enfeksiyonu dönen böbrekleri tehdit ettiği için, glomerülonefrit yapar, yani böbrek iltihabı yapar. Eklemlerde özellikle akut eklem romatizması riski doğurur. Kalp kapaklarını çok ileri dönemlerde etkileyebilir. O nedenle de beta mikrobundan çekiniyoruz, korkuyoruz ve üzerine ciddiyette duruyoruz. Peki hocam, şöyle bir durum olabilir mi? Çocuk hasta değil, yani hastalık belirtileri yok. Ama boğazında beta taşıyabilir mi? Biz buna beta taşıyıcılığı diyoruz ki bu da görülebilir. %5 ila 15'tir. Özellikle de taşıyıcılık durumu vardır. Bu da nedir, bir risk oluşturur? Özellikle okulda çocuklar arasında böyle birbirine bulaştırma, yakın temas noktasında risk oluşturur. Onu özellikle de söyleyelim. Şimdi bir dinleyicimiz de kaç günde iyileşir diye sormuş. Şimdi özellikle şunu söyleyelim. Bir defa bulaşma ile hastalık oluşma arasında geçen kuluçka, yani inkübasyon dönemi 7 ile 10 gün. Ateş genellikle tedavi alıyorsa 5. gün içinde düşer. Ama genellikle biz antibiyotik tedavisini 10 günde muhakkak tamamlarız. Efendim özellikle de hani hocam çocuğumu ne zaman okula göndereyim diye çok sık soru gelir. Eğer belirtiler düzelmişse, ateş yoksa, antibiyotik tedavisinin 48 saati bitince, yani ikinci iki gün evde istirahat, üçüncü gün okula gönderme durumumuz olur. Ama genellikle ben burada annelere babalara bırakıyorum. Çünkü anneler babalar çocuklarını çok iyi tartıyorlar, çok iyi gözlemliyorlar. Çocuk kendini hissettiği vakit okula gidebilir. Bunu da özellikle söyleyelim. Ha efendim, bademcik enfeksiyon tanısını koyduk, tedavisine başladık, aynı gün okula geri, bu da olmaz. Neden? İlk 48 saat lütfen boğazında beta üreyen çocukları, aynen gripli çocuk gibi, okullara ya da iş yerlerinde çalışan kişileri, iş yerlerine özellikle istirahat vermek lazım. Onları özellikle en az 48 saat. Bazen oluyor ki mesela ben hekim olarak çalıştığım sağlık merkezlerinde bademcik iltihaplarına 3 ila 5 gün, hele kriptik tonsilitse, yani üzeri beyazlaşmış ciddi yüksek ateşleri, yani 5 günden az istirahat vermiyorum, onu söyleyelim. Şimdi bir dinleyicim de sormuş, Evde ne yapabilirim diyerekten. Bunun detayına gireceğim ama şöyle söyleyeyim. Özellikle bir defa eğer hani bir defa çocuk özellikle hani boğaz ağrısı nedeniyle yemek yemiyorsa ki özellikle güçlenmesi için bizim yedirmemiz lazım. Yumuşak ve sıvı gıdaları tercih edeceğiz. Yani böyle püre tarzı, likit tarzı sıvı ve yiyecekler vereceğiz. Çocuğa bol sıvı almasını sağlayacağız. Özellikle su, meyve suları ve kesin istirahat. Bu bizim için çok önemli. Kesin istirahat edecek. Çocukla alakalı yine devam ediyorum. Oda havasının nemlendirilmesi. Diğer taraftan eğer boynunda çocuğun çenesinin altında ve boynunda ağrılı lenf bezleri varsa boynuna nemli ılak böyle hani çok sıcak değil, soğuk da değil, ılık bir havluyla koymak onu rahatlatır. Özellikle bunu da söyleyelim, çok önemli. Başka neler yapabiliriz özellikle? İşte dedik ki aynen çocukluk bir erişkinde de bol su içmek, kesin istirahat, sıvı gıdalar almak, yumuşak gıdalar, pelte kıvamında, püre kıvamında yiyecekler almak, aşırı sıcak ve aşırı soğuk yiyecek ve içeceklerden uzak. Bu çok önemli. Biz de maalesef orta noktamız yok. Ya çok sıcak ya çok soğuk içiyoruz. Efendim lütfen ne sıcak ne soğuk. Orta karelde sıvı içecekler özellikle almaya gayret edin. Ha hocam işte doktor, hekim arkadaşlar işte gargara spreyi verdi kullanın. Ama onun dışında gün içinde tuzlu ılık suyla da bunu gargara yapabilirsiniz. İşte ada çayıyla da gargara yapabilirsiniz. Bol meyve tüketebilirsiniz. Efendim boğaz partileri nispeten rahatlatabilir. Ortam muhakkak nemlendirmek ki ortamı nemlendirmek derken özellikle kalorifer peteklerin üzerine mümkünse plastik naylon değil. Bunu çok özellikle vurguluyorum çünkü ısıdan dolayı etkilenmesin. Mümkünse bu seramik yapılardan ve taş yapılardan, mermer yapılardan çok güzel kalorifer peteklerin yanlarında su hazneleri var. Bunları kullanabiliriz. Ortamı nemlendirebiliriz. Soba varsa üzerine güğüm konulabilir. Kalorifer peteklerin üzerine ben mesela danışanlarıma ne yaptırırım? Çocuğun uyuduğu ortama muhakkak böyle bir havluyu, el havlusunu ya da banyo havlusunu güzelce çeşmenin altına tutup, güzelce ıslatıp, suyunu tamamen sıkıp kalorifer peteğin üzerine koyuverin. O kadar güzel nemlenir ki inanılmaz derecede. Zaten uzaksınız biliyorum benim düşmanım olan sigaraya. Kesinlikle sigara ve sigara dumanından ya da bulunduğu ortamdan uzak durmak evde yapılacak onun ortamlarından bir tanesi. Bir de özellikle ortamı sık sık havalandırmak. Bu da bizim için çok önemli. Şimdi bir dinleyicim de demiş ki bulaşmaması için ne yapabilir? Şimdi buna biz korunma diyoruz. Korunma bir defa hani solunum yoluyla ya da yiyecek içecek yoluyla bulaşabilen bir hastalık olduğu için bir defa hijyen çok önemli. Özellikle tüketilen yiyeceklerin hijyenik olmasına dikkat edeceğiz. Meyve sebzeler çok iyi yıkanarak tüketilecek. Az evvel söylediğim yiyecekler içecekleri çok sıcak ve çok soğuk asla almayacağız. Normal sıcaklıkta olacak. Efendim sigaradan, alkolden, tüm özellikle gaz içeceklerden uzak duracağız. Özellikle tozlu, havasız, kuru ortamlardan uzak duracağız. Yaşadığımız ev ya da iş ortamını sık sık havalandıracağız. Bu tür enfeksiyonları geçiren, boğaz enfeksiyonu geçiren kişiler izole olacak, evlerinde istirahat edecekler. Mümkünse böyle sinema, tiyatro, AVM gibi toplu yerlere gelmemeye özen gösterecekler. Bir de ortamı muhakkak nemlendireceğiz. Bu bizim için çok çok önemli, bunu da söyleyelim. Şimdi tabii diğer taraftan sık böyle hani duyduğum sorulardan birisi bademcik yani tonsillerin alınması. Bademcik ameliyatı bize çok sorulur. Şimdi tabii yutan arka kısmında bademcik yani ağız kısmında burnun arkasında geniz eti adenoid vardır. Bunların ikisi de yapılardır ve ikisi alınabilen organlardır. Özellikle de ergenlik yaşından sonra hiçbir etkisi de kalmaz. Şimdi bu noktada özellikle bademcik ve adenoid dediğimiz geniz eti daha çok çocuklarda görülen bir hastalık. O sebepten dolayı da bademciklerin doğru teşhis ve doğru zamanda alınma durumunda olabilir. Yani alınması gereken durumlar olabilir. Alınması noktasında tabii her geçirilen bademcik enfeksiyonunun ertesi gün alalım düşüncesi yanlıştır. O zaman şunu soralım. Bademcikler ne zaman ameliyatlandırır? O bizim için çok önemli. Şimdi bir defa iltihaplanan bademcikler ilaç tedavisine cevap vermedikleri takdirde, özellikle antibiyotik tedavisi, cerrahi operasyona çıkarılabilir. İşte tabii bunun kriterleri var dedik. Bunun bir tanesi özellikle üst solunum yolu, kişinin nefes borusu ve nefes yutak kısmı bademcik enfeksiyonu yüzünden sık sık tıkanıyorsa, nefes alamayacak duruma gelir, o kadar söyleyelim. İkincisi, bademcik etrafında apse oluyorsa, bu da çok önemli. Diğer taraftan çok nadiren de olsa bademcik etrafında kötü huylu tümör teşhis ediliyorsa, yine çene yapısını bozacak şekilde bademcik, işte genizleti de böyledir, büyüyorsa, bu bizim için çok önemli. Diğer taraftan bu bademcik büyümesi geniz eti gibi konuşma bozukluğuna neden oluyorsa alınır. Yine özellikle uyku apnesi, solunum durmasına neden oluyorsa bir şekilde oradan çıkartılır. Bu bizim çok önemli. Sonuçta tabii bunlar varsa bir de uluslararası bir kriterimiz vardır ki o da şudur. Kişinin son bir yıl içerisinde beta yani bakteri saptanmış en az 5 kez bademcik enfeksiyonu geçirmiş olması lazımdır. Bu çok önemli. Yani bir mevsimde en az 5 kez beta amiloid strep geçiren bir bademcik enfeksiyonu olması. Yine bademciklerde olan enfeksiyonun kulak enfeksiyonu neden olması, yutkunmayı ve dediğim gibi solunum güçleştirmesi, özellikle yaşam, iş kalitesini, okul özellikle sekteye uğratması, bu durumlarda bademcikler ameliyatla alınır. Tabii burada ameliyatın öncesinde muhakkak hekim arkadaşlar konsült ederler, incelerler. Ondan sonra bir 6 saat kadar yemek yenilmez. Ameliyatı da nasıl, onu da şöyle bir bahsedeyim. Çoğunlukla genel anestezi altında alınır. Hasta ameliyat boyunca kesinlikle hiçbir şey hissetmez. Ameliyat yaklaşık girdi çıktı 1-1,5 saat kadar sürer. Ve aynı gün, hatta hani bazen de o gece yatırılır ve çıkar. Tabii bazen işte bu bademciklerin alınmasında farklı yöntemler oluyor. Kimisi özel bir makas, bir sürüyle alır. Kimisi lazer dondurma yöntemini alır. Kimisi özellikle ısınan bir yöntem vardı, diyatermi denilen bir yapıyla alır. Çok farklı yöntemler var ama sonuçta bademcik bir şekilde ameliyatla genel anestezi altında alınır. Onu da söyleyelim. Ameliyattan sonra da bir gece hastanede kalır. Ondan sonra o gece belki biraz sıkıntısı olabilir ama ondan sonra özellikle çok sıkıntısı olmaz. 7 ile 10 günde evinde istirahat eder ve dinlenir. Onu da özellikle söylemiş olalım. Peki hocam, siz fitoterapi de uğraşıyorsunuz. Fitoterapi uzmanısınız aynı zamanda. Ne önerirsiniz bademcik enfeksiyonuna iyi gelen evde yapabileceğimiz uygulamalar? Limonlu sıcak su, tuzlu suyla gargara, özellikle tarçın çayı, ada çayı da iyi gelen, bademcik enfeksiyonuna iyi gelen yapılar. Mesela sarımsak, bitki çaylarının hepsi de bademcik enfeksiyonuna iyi gelir efendim. Evet efendim, bugün bademcik enfeksiyonu yani akut tonsiliti konuştuk. İnşallah bir sonraki hafta yeni bir konuyla yan yana geliriz. İyi akşamlar diliyorum efendim.
A'dan Z'ye sağlık.